Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikiyatri pratiğinde çokça tartışılan, çok zorlayıcı ve bana sorarsanız en öğretici rahatsızlıklardan birini, borderline kişilik bozukluğunu konuşacağım. Bu bozukluk, patoloji hem klinisyen için hem de hasta için yoğun bir damgalanma, belirsizlik ve mücadele anlamına gelir. Fakat işin ilginç yanı, bu mücadelelerin de içinden geçerken hastayla, doktoru, terapisti insan ruhuna dair de çok ilginç ve derin şeyler öğrenebilir. Bu yüzden hani bu aslında sadece bir tanı, bir kişilik patolojisi değil, aynı zamanda bir panorama, yani adeta bir yolculuğa birlikte bakacağız. Hani bu şeyle ilgili konuştum, hani klinisyen içinde öğretici diye söyledim. Sahiden böyle Hacettepe'de asistanlık yapmaya işte yeni başladığınız dönemlerde, nöbetçi olduğunuz o ilk aylarda sizin karşınıza muhakkak bu rahatsızlıktan muzdarip birisi çıkar. Gece nöbetin böyle en tatlı uykusunda kendinizi acil serviste bulursunuz ve böyle bir kendine zarar verme ya da bir sinir krizi, yani tırnak içinde söylüyorum, çok terminolojisine hakim olduğum bir şey değil ama böyle bir şeyi karşınızda görürsünüz ve sonrasında o genellikle sizin terapi hastanız olur. Bir şekilde o kişiyi takip etmeye başlarsınız. Neredeyse böyle Hacettepe'deki o asistanlık döneminin başından sonuna hani bir tez yazarsınız, bir uzmanlık sınavına girersiniz. Bir de böyle B kümesinden ya da borderline kişilik patolojisinden biraz böyle zor bir hastayı, hani bunu lütfen damgalayıcı bir yerden söylemiyorum, sahiden yönetmesi zor. Hani psikopatolojinin klinisyeni zorladığı anlamda söylüyorum. Sonuçta yani bu kanser değil yani, ama yine de zor bir rahatsızlık psikiyatrik açıdan ve mezuniyetinizin bir şartı gibidir. Yani onu söyleyecektim, lafı uzattım. Sahiden bir borderline hastayı 4-5 sene terapide tutarak, yani onunla iyi bir ilişki kurarak gerçekten uzman olmaya hak kazanırsınız. Bu da böyle adı konulmamış ya da resmi şeye geçmemiş bir Hacettepe kuralı diyebiliriz. Kişilik bozukluklarına dair hani genel bir giriş yaptığımızda kişiliğin, mizacın, karakter kavramlarını birbirinden tabii ayırt etmek gerekiyor. Ben iki tane ölçeğin Türkçe geçerlik güvenilirliğini yaparak uzman oldum. Kişilik patolojilerinin böyle taranmasında ve hızlı tanı konması ile ilgili. Yani hızlı tanı değil de en azından yanlış tanılardan hızlıca uzaklaşmakla ilgili. Böyle bir çabaydı benim yürüttüğüm şey. Ve tabii ki hani DSM çerçevesinde bazı tanımlamalar var. Fakat kuramsal zemine oturtmak çoğu zaman zor geliyor. Yani ben de tezimi yaparken, bu hastalarla ilgilenirken sahiden zorlanmıştım. Yine de hani şunu söylemek lazım. Yani bazı rahatsızlıklar, özellikle B kümesi, hani borderline, narsistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, teorilerin yardımı olmadan pek anlaşılamıyor. Burada daha dinamik kuramları herhalde merkezimize almak lazım. Borderline de bunlardan bir tanesi. Yönetmesi güç, öngörülemez ve çoğu kez klinisyeni de sarsan bir bozukluktur. Çünkü hastanızı bir gün çok iyi görürsünüz, ertesi gün arkadaşınız der ki hastan acildeydi. Yani terapistin sabrını ve direncini sınar, fakat tam da bu yüzden klinisyene son derece öğretici bir ayna tutar. Yani insanın ne kadar dinamik olduğunu, ne kadar kırılgan olduğunu görmek için çok iyi bir örnektir. Hatta bu, değil mi, sinemada da böyle karşımıza çıkar. En klişe örnek, belki bin defa duymuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Ama iyi bir örnek anmadan geçmemek lazım. Girl Interrupted'da Angelina Jolie sahiden borderline'ın canlı bir tasviridir. Sürekli intihar girişiminde bulunur, huzursuzdur, benlik saygısı yerlerde, son derece uyumsuz bir figür. Bu yüzden borderline sinematografik açıdan da kendine yer bulur. Yani pek çok filmde böyle tahmin edilemez sürprizlerin olduğu karakterleri görürüz. Muhtemelen zeminlerinde borderline'ı anlatma ihtiyacı var. Kuramsal açıdan bakıldığında, hani bugün kuramlara bakacağız birlikte, bu bozukluk nesne ilişkileriyle çok yakından ilgili. Ha, nesne ilişkileri kuramcılarına sorarsanız her şey nesne kuramıyla, ilişkileriyle alakalı, ama sahiden borderline'ın ayrı bir yeri var burada. Borderline kişilik patolojisi olmasa bile, hani örgütlenmek bağlamında bile bakarsak, borderline kişilik örgütlenmesi psikotik ve nevrotik düzey arasında bir yerde konumlanıyor. Yani psikotikten daha üstte, fakat nevrotikten daha altta bir seviyededir. Hatta böyle zaman zaman psikotik taraflara kaydığını görürüz. Ama asıl mesele burada ego bütünlüğünün tam olarak kurulamamış olmasıdır. Bu yüzden kimlik duygusunda, ilişkilerde ve duygulanımda sürekli bir dengesizlik vardır. İyi ve kötü nesneleri bütünleştirememez. İyi ve kötü nesneleri bütünleştiremez. Yani onların füzyonunu yapamaz. Onları ayrı ayrı yaşar ve bölme mekanizması sürekli devrededir borderline kişilik patolojisinde. O yüzden hani borderline'ın kalbinde tam da bu konular var. Fakat hani bu bölme, splitting çok duyulan bir şeydir borderline'da. Yalnızca bundan ibaret değil borderline. Genelde akla hep bu geliyor. Hani borderline, sınır, bölmek, splitting çok daha kolay çağrışım yapıyor ama şunları da atlamamak lazım. Yansıtma ve yansıtmalı özdeşim de sıkça devreye girer. Yani borderline kişi içindeki saldırganlığı çoğunlukla dışarıya yansıtır ve karşısından da tam bunu bekler. O yüzden hani terapistin de böyle bir içinde böyle bir şey olabilir ya, borderline yansıttıklarıyla o öfkeyi hissedebilir. Bunları fark etmek önemli. Kişiliğin ilk temelleri, hani bu hikaye nasıl başlıyor ona birlikte bakalım. Doğumda, hatta değil mi, çoğu zaman doğumdan önce başlıyor. Hatta belki annemizin doğumundan önce başlıyor. Çok enteresan bir şey ama yani yine de bir noktaya bir milat koyalım. Hani yine de bir noktayı bir milat seçelim. İlk nesne her zaman bakım veren. Çoğunlukla anne. Yani bunu seksist bir yerden söylemiyorum. Genellikle anne oluyor ilk bakım veren. Anne aynalayan, kapsayan, gören çok önemli bir figür. Gören derken ihtiyaçları gören, fark eden, yani onun varlığını gören. Fakat eğer anne bu güvenli bağlanmayı sağlayamazsa, ihtiyaçları göremezse ya da annenin kendi immatüritesi, kendi olgunlaşamaması nedeniyle çocuğa yeterince yanıt, karşılık veremezse çocuğun kişiliğinde derin çatlaklar oluşmaya başlıyor. Bu yüzden borderline hastalarda terk edilme kaygısı diğer pek çok patolojiye göre de çok güçlü. Belki biraz hani antisosyal kişilik bozukluğuna burada bir yakınlık kurabiliriz. Onlarda da yani hep bir terk edilme beklentisi vardır. Çünkü erken dönemde ilk bağlanma deneyimi güvenli değildir. Sahiden de bir terk edilme meselesi ya kendisinde ya annesinde ya ailede. Yani böyle bir şeyin izini görmek zor değil. Stres anlarında tablo daha da karmaşık hale gelir. Az önce de söylediğim gibi yani borderline'da kimi zaman paranoid düşünceler, yani psikoza varan kısım burası. Kimi zaman disosyatif yaşantılar vardır. Böyle derealizasyon, depersonalizasyon, sanki gerçeklik kayıyormuş gibi. Fakat burada kritik bir nokta var. Gerçeği değerlendirme yetisi genellikle korunuyor. Hani bunun da bozulduğu oluyor ama genel anlamda burada biraz daha psikotikten ayrılıyorlar. Yine de zemin o kadar kaygan ki bir şey, yani şu olmaz da diyemiyorsunuz yani. Afektif dalgalanmalar, yani duygulanımdaki dalgalanmalar çok sık. Hatta o kadar sık ki bazen yanlışlıkla bipolar bozukluk tanısı alıyorlar. Hatta bazıları bipolar tip 2 ile borderline'ı böyle neredeyse aynı tanıymış gibi ele alıyorlar. Ya da bazı borderline'ları doğrudan bipolarmış gibi tedavi eden klinisyenler de var. Çünkü öfke patlamaları, dürtüsellik, ani ruh hali değişiklikleri belirgin ikisinde de. Fakat bipoların aksine herhalde burası en önemli yer. Bu değişimler çok daha hızlı ve daha ilişkiseldir. Yani bir ilişkiye, terk edilmeye ve daha bir olaya bağlıdır. Yani bipolarda nadiren bir olayın arkasından böyle bir şey ortaya çıkar. Onda da tetikleyici bazı şeyler olabilir ama borderline'da bu bağlantıyı görmek daha kolay. Borderline tanısını koymak çoğu zaman klinisyen için zor. Hani dedim ya, ben bir tez yaptım sahiden. Bu tezde zaten bu biraz daha screen ile alakalıydı. Yani tanısal bir test değildi ama tanıyla, sonuçta diagnozla alakalı bir şey olduğu için, yani bir assessment'tı. Çoğu zaman klinisyeni zorlar. Ben de zaten biraz bu ihtiyacı kolaylaştırmak için hani böyle bir teze kalkışmıştım. Ve zaten o kadar hani karışık bir görünüm olduğu için pek çok hastada işte dediğim gibi yani bipolar mı, depresif mi, bu tarz şeyler olur. Hatta bana sorarsanız birçok bipolar hasta bipolar tanısını koymak daha kolay. Hatta daha az damgalayıcı olduğu için borderline yerine bipolar tanısı alıyor. Çünkü bipoların şeyi belli. Yani bipolar afektif bozukluk. Lityum veririm, depakin veririm, lamiktal veririm. Yani kimse de bana bir şey diyemez. Hani aksini ispat etmek de zor. O yüzden biraz bazı klinisyenler hani bazı durumlarda kolaya kaçıyor. İşin aslında, onları eleştirmiyorum. Bu tedaviler borderline kişilerde de belki bipolar kadar olmasa da işe yarıyor. Ama yine de hani belki bilmiyorum, borderline tanısını belki bir cesaret gösterip hastaya söylemek de mümkün olabilir. Yani söylemeseniz bile hani borderline demeniz şart değil ama en azından sıkıntının ismini doğru koymak. Yani çünkü bir bipolar dediğinizde de bu defa ya bipolarsa hani başka bir anlamı var ya bunun. Yani o zaman bu çok daha biyolojik bir şey. Lityum tedavisini verelim. Peki o ilişkileri düzeltmek, hani o nesne ilişkilerini tekrar gözden geçirmek, ego güçlerini artırmak, bunlarla ilgili bir çaba göstereceğiz mi? Bunu atlamamak lazım. O yüzden doğru adlandırmak, doğru anlamanın yani bir yolu. Hani şimdi dürüst olalım. Peki bir başka özelliğine geçelim. Az önce de bahsettim. terk edilme kaygısı borderline'ın en belirgin özelliklerinden biridir. Bu yüzden ilişkilerde sürekli bir gelgit vardır. Biri onları terk edecek diye korkarken aslında kendileri ilişkiyi sabote ederler. Bu yüzden bu kendini doğrulayan kehanet sürekli devreye giriyor. Zaten terk edileceğini düşündüğü için karşı tarafı itiyor ve sonunda gerçekten de terk ediliyor. Fakat bu da tabii acıyı derinleştiriyor. Yalnızlıkla baş edememek, kaygıyı yönetememek, işte bütün meseleler zaten burada böyle düğümleniyor. Yakın zamanda sosyal medya kullanımıyla ilgili bir şey okudum. Yani borderline kişilerin sosyal medya kullanımı paterni ile ilgili diyor ki pişmanlıkla paylaşım yapmak daha fazla, yapılan paylaşımı hızlıca silmek de daha fazla, engellemek, bloklamak, unfollow etmek de daha fazla. Yani ve bütün bunları şey diye söylüyor, böyle ani dürtüsellikle yapılan böyle pişmanlık duygusunun eşlik ettiği bazı eylemler olarak söylüyor. Bir süreksizlik, yani muhtemelen o terk edilmek, zaten işte o beni unfollow edecek, zaten beni engelleyecek, zaten işte paylaştığım post beğenilmeyecek, hemen ben bunu kaldırayım. Yani borderline patolojide sosyal medya kullanımının böyle bir yönü olduğundan bahsediyordu. Aslında oldukça da anlaşılabilir, tutarlı bir şey. Belki bununla ilgili veriler de ilerleyen zamanda karşımıza çıkar. Yani bir insanın birilerini takip edip sonra takipten çıkma, engelleme frekansı, bir postu, story'yi paylaşıp silme ya da bir attığı tweet'i silme hızı ve frekansında bir kişilik patolojisi yorumu yapmak belki mümkün olur. Muhtemelen vardır buna dair analizler ama veriye ulaşmak çok zor tabii. Yani bunu nasıl ulaşabiliriz? Yani Twitter'dan, Instagram'dan veri çekmek lazım. Bu veriler hani kolayca ulaşılabilir değil. Tabii şimdi nesne ilişkilerine bir dönelim. Hani basit bir örnekle açıklayalım. Hani herkesin bildiği bir şey. Yani bebek. Şimdi bebek ağlar, anne onu emzirir. Anne iyi nesne olur. Fakat bebeğin gazı olur. Anne gazını çıkaramaz. Bu defa anne kötü nesneye dönüşür. Normal gelişimde bu iki deneyim bütünleşir. Yani anne sonunda tek bir figürdür. Yani sevabıyla günahıyla. Yani iyisiyle kötüsüyle. Fakat borderline hastada bu bütünleşme gerçekleşmiyor. Anne bir an iyi, bir an kötü kalıyor. Ve bu parçalı deneyim bütün ilişkilere taşınıyor. Bu yüzden sevgili de, dost da, terapist de ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak algılanıyor. İşte bu bütünleşmeme hali, bütünleşememe hali ayrılıklarda çok dramatik sonuçlara yol açıyor. Çünkü ayrılık onlar için dayanılmaz bir kaygı kaynağı. Bir ilişkinin bitmesi yalnızca bir ilişkinin bitmesi değil, varoluşlarının tehdit altına girmesi gibidir. Bu yüzden ayrılık sonrası boşluk duygusu çok yoğun yaşanır. Hasta şöyle der hatta bazı hastalar, yani sanki yokmuşum gibi hissettim. Yani ruhsal acı dayanılmazdır. Yani hatta bunu fiziksel bir acıya dönüştürmeyi tercih edebiliyorlar. Ne yazık ki bu yüzden intihar girişimleri, kendine zarar verici davranışlar sık görülür. Çünkü zaten hani fiziksel acı biraz ruhsal acıyla kıyaslandığında daha kabul edilebilir. Hatta bir de fiziksel acı o ruhsal boşluğu da doldurmanın bir yolu haline geliyor. Burada hani bunu da anlatmışken bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Bir hocam, hani böyle daha kişilik patolojileriyle, psikodinamik kavramlarla ilgilenen bir hocam, Başaran Hoca. O şöyle derdi. Yani bir hastanın ruhsal durumunu çok hızlıca ve kişilikle ilgili şeylerini çok hızlıca değerlendirmek gerekiyorsa onun düzgün bir ayrılık süreci geçirip geçirmediğini anlamak önemli derdi. Yani bir kişinin nasıl ayrıldığı aslında onun genel anlamda kişilik örgütlenmesine dair bize çok fazla şey söylüyor. Bakın ilişkiye nasıl başladığı ya da ilişkinin içinde nasıl olduğundan bahsetmiyorum. İlişkinin nasıl bittiğinden de bahsetmiyorum. İlişki bittikten sonra bu süreci nasıl geçirdiği çok önemli. Borderline'da ortada bir boşluk var. Yani boşluk borderline'ın sözlüğünde çok sık geçer. Yani ben kimim? Ben nereye gidiyorum? Hayatın anlamı ne? Sürekli bu sorular etrafında dolaşır zihni. Hatta bu yüzden depresyonla çok karışır. Zaten bir grup borderline hastanın aslında depresif dönemler geçirdiğini de biliyoruz. Biraz böyle hızlı iyileşip hızlı depresif dönemler geçiren borderline hastaları iyi fark etmek lazım. Bazen mesela depresyon için bir ilaç verirsiniz. 2 gün içinde iyi gelir hastaya. Sonra bakarsınız tekrar intihar girişiminde bulunur. Yani o zaman hani anlıyoruz ki aslında yani mesele depresyon değil de bu kimlikle ilgili yaşanan o parçalanmışlık, o boşluk. O yüzden hani birine bir antidepresan verdiğinde çok hızlı iyileşti. Buna dikkat etmek lazım. Tabii bipolarda manik shiftler de olabiliyor. Onu da iyi düşünmek lazım. Ama aslında sizinle kurduğu ilişkiden bunları anlamak mümkün. Çünkü terapist ile kurulan ilişkide bu dinamikler çok net görülüyor. Zaten hani bu şey çok önemli. Yani neden terapistler, psikiyatristler birini görmeden tanı koymamalılar sorusunun en önemli cevabı mesela borderline örgütlenme. Bir gün terapist idealize edilir. Der ki ya siz bugüne kadar benim gittiğim en iyi doktorsunuz. Ben artık başka kimseye gitmeyeceğim. Fakat ertesi hafta seansa gelmez. Ya da terapist o gün bir dakika geç kalsın. Heh, o da diğerleri gibi olur. Yani böyle bir idealizasyondan devalüasyona çok hızlı bir geçiş var. Bu yüzden aktarım ve karşı aktarım duyguları çok yoğun yaşanır. Terapist bir anda anne yerine, baba yerine geçebilir. Hatta bazen böyle çok ilginç bir kavram, aktarım psikozu. Terapist tamamen ebeveyniymiş gibi davranır bazı hastalar. Yani hani bunun bir aktarım duygusu gibi olduğunu bir kenara koyalım. Yani terapist benim annem. Yani benim o işte bana o kötü davranan, kötü nesne olan annem. Bu yüzden aslında borderline patolojilerde çerçeveyi çok iyi korumak lazım. Sınırları çok net tutmak lazım. Ama dediğim gibi yani bu sınır ve çerçeve meselesini önemserken bazı zamanlarda da bunun hani böyle bir fotoğraf çerçevesi gibi değil de bir boks ringinin ipleri gibi olduğunu, bazen gerektiğinde de esneyebileceğini anımsamak lazım. Gabar böyle diyor. Ben bu benzetmeyi çok seviyorum. Bunu pratiğimde de böyle uygulamaya çalışıyorum. Şimdi damgalamak gibi bir yerler olmasın ama borderline hastanın terapisi biraz zor. Hani bu zorluk yani hastalığı stigmatize edici bir yerden değil. Çünkü hastaya kendini açma imkanı vermek gerekir ve onun da gerçekliğe bir şekilde tutunmasına da yardımcı olmak gerekir. O yüzden bu ince bir denge gerektir. Terapist burada çok sabırlı olmalıdır. Yani sabrı sınanır. Bazen terapist hastanın kendisinde uyandırdığı duyguları hisseder ve bunun dışarıda başkalarıyla da yaşandığını fark eder. İşte o an aslında terapinin çok kıymetli bir tarafı ortaya çıkar. Buradaki benzerlikler uygun bir dille dile getirilebilir. Yani bazen hani bak burada böyle bir his uyanıyor. Bu odanın içinde böyle bir şey oluyor. Ya da bu odada böyle bir sahne yaşanıyor. Bu sana tanıdık geliyor mu? Yani burada daha açık uçlu sormak lazım. Böyle bir his, böyle bir deneyim ya da bu burada yaşanan, hani şu an burada olan şey sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Şimdi terapist tabii ki, değil mi, adı üstünde yani. Bunun terapist eğitimini almış. Bununla ilgili bir hizmet veriyor aslında. Bunun için para da alıyor. Bu duyguları tolere edebilmeli. Yani çok çok yoğun değilse, çok zorlanıyorsa kendi terapisinde anlatmalı, süpervizyonda anlatmalı ve dışarıdaki insanlardan farkı var yani. O yüzden tolere etmeli. Ama muhtemelen hayatındaki diğer kişiler borderline'in çeşitli alanlarda bu ilişkiler tekrar tekrar aynı sahneleri yaşıyor. Onlar belki aynı toleransı gösteriyor mu bilmiyorum. Böyle bir bağlanma, kaygı, terk edilme, öfke çok çok sık ortaya çıkan şeyler. Terapinin tabii en zor kısmı belki borderline patolojilerde sürecin sonlandırılması. Çünkü terapinin sonunda ayrılık vardır ve bu borderline'in zaten korktuğu şeydir. Hani en travmatik mesele terapinin bitmesi, terapistin de onu terk etmesi gibi algılanır. O yüzden çok ilginçtir yani. Terapiyi zor başlatırsınız, zor sürdürürsünüz ama en zoru ne biliyor musunuz? Sonlandırmak yani. Bu hepsinden daha zor. O yüzden aslında hani bu alanda çalışan bir terapist için, bir psikiyatrist için eşsiz bir öğrenme deneyimidir. Yani sabırlı olmak, çerçeveleri korumak, duygulara tanıklık etmek. Yani bu hem insani anlamda hem de klinisyen anlamında kişiyi dönüştürür. Yani sonuç olarak hani ez cümle böyle çok Osmanlıca, old school bir bağlaç kullanalım. Borderline kişilik bozukluğu böyle kolay kolay hani elini sıkıp hadi geçmiş olsun bitti denilecek bir şey değil. Böyle epizodik değil, dönemsel değil. Her an tetiklenebilir. Fakat bu yüzden de hayatın içinde, insan ilişkilerinde bize çok şey öğretir. Psikiyatrist için hani belki bir bağlamda bir meydan okuma. Ama hani mesleğin içinde de çok kıymetli derslerden biridir. Çünkü insan ruhunun çok kırılgan olduğunu, bazen çok savunmasız olduğunu ama bazen de çok böyle canlı, tepkisel, gaddar bir tarafını da görürsünüz. O yüzden hani borderline'ı anlamak hani insanın iç dünyasını anlamanın da yollarından biri olabilir. Zaman zaman bu sene kişilik bozuklukları ile ilgili bazı podcastler yapacağım. Farklı farklı yönlerini de ele almaya çalışacağım. Belki biraz daha koçu bağlamda da bazı podcastler kaydedeceğim. Şimdilik burada noktayı koyuyorum. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.